Ayrım 16.
Konu 26. Aynı konunun devamı. Monsieur Chardin, İran'da gemi işletmeye elverişli ırmak bulunmadığını, yalnız imparatorluğun sınırında akan Kur ırmağını bu işe elverişli olduğunu söylüyor. Dipnot, Hazer Denizi'ne dökülen Sirus ırmağı. Şu halde Gebrilerin ırmak üstünde gemi işletmeyi yasak eden eski kanunları bu ülkede hiç de sakıncalı bir kanun değildi. Ama başka bir ülkede ticareti mahvedebilirdi. Sıcak iklimlerde durmadan yıkanmak ya da abdest almak adeta bir alışkanlık haline almıştır. Nitekim İslam diniyle Hintlilerin dini yıkanmayı emreder. Hindistan'da Tanrı'ya akarsuda dua etmek çok makbul bir dua şeklidir. Peki ama bütün bunları başka ülkelerde uygulamaya olanak var mı? İklime göre düzenlenmiş bir din başka bir ülkenin iklimine aşırı derecede aykırı geldi mi, söz konusu dinin o iklime yerleşmesi olanaksız olur. Yerleşse bile çok geçmeden sınır dışı edilir. İnsanca söylemek gerekirse Hristiyan dininin de İslam dininin de sınırlarını çizen doğrudan doğruya iklim olmuştur. Dipnot, burada insanca söylemek gerekirse sözcüğünü hiçbir ima aramadan olduğu gibi kabul etmek gerekir. Montesquieu tanrısal niyetleri bir yana bırakıp bu kitabın birinci konusunda kendisine çizmiş olduğu sınırlar içinde kaldığını bir kere daha belirtmek istiyor. Bundan da anlaşılıyor ki bir dinin dogmaları özel, tapınma tarzı ise genel olmalıdır. Tapınma tarzının uygulanmasında pek az ayrıntı bulunmalı. Örneğin belli bir nefis körletme değil, birçok nefis körletmeler olmalı. Hristiyanlık sağduyu dinidir. Perhiz tanrısal bir şeydir ama özel bir perhiz disiplinin gerektirdiği bir şeydir, değiştirilmesi mümkündür. 25. Kitap. Çeşitli ülkelerde dinin yerleşmesiyle ilgili kanunlar üzerine. Bu dinin dış inzibatı nasıl olmalı? Konu 1. Dinden yana duygu üzerine. Dini bütün kişi de, dinsiz kişi de lafı hep dine getirir. Biri sevdiği şeyden, öteki de korktuğu şeyden söz eder. Konu 2. Dinden yana duygu üzerine. Yeryüzündeki dinlerin hepsi kendi mensuplarına aynı bağlılık nedenleri vermezler. İnsanların düşünüş ve duyuş tarzıyla bu nedenler arasındaki uzlaşmaya bağlıdır bu iş. Puta tapmaya son derece eğilimli kişileriz ama puta tapmayı buyuran dinlere pek öyle bağlı değiliz. Tinsel düşüncelere de pek öyle eğilimli değiliz ama bize tinsel bir varlığa tapmayı salık veren dinlere son derece bağlıyız. Bu kısmen kendi kişiliğimizden duyduğumuz memnunluktan gelen mutlu bir duygudur. Bu memnunluğu ise bizler Tanrı'yı başkalarının küçümsediği bir dinden çekip çıkarmış olduğumuz için duyarız. Puta tapmayı kaba milletlerin dini olarak görürüz. Tinsel bir varlığa tapmayı emir buyuran dine ise aydın milletlerin dini olarak bakarız. Dogmayı meydana getiren tinsel ve üstün bir varlık fikrine, tapma tarzına giden bir takım duygulandırıcı fikirler de ekleyebilirsek, bizde dine karşı derin bir bağlılık uyanır. Yukarıda sözünü ettiğimiz nedenler, duygulandırıcı şeylere karşı bizde var olan doğal eğilimlere katılmış olur da ondan. Nitekim bu çeşit tapma tarzı, protestanlardan fazla olan Katolikler, dinlerine protestanlardan daha kuvvetli bir şekilde bağlı olurlar. Dinlerinin yayılmasına da onlardan fazla çalışırlar. Efesoslular, din adamları meclisinin Meryem Ana'ya Tanrı'nın anası denmesine müsaade ettiğini öğrenince neşeden göklere uçtular. Piskoposların ellerini öptüler, dizlerine kapandılar. Ortalık bir süre sevinç naralarıyla doldu. Tinsel bir din, Tanrı'nın insanları seçime tabi tuttuğu, o dine mensup olanlarla olmayanlar arasında bir ayrılık gözettiği fikrini bize verirse, biz o dine daha bir başka bağlanırız. Müslümanlar bir yanlarında kendilerinde Tanrı'nın birliğini savunmakla görevli oldukları fikrini uyandıran putperestler, öte yanlarında Tanrı'nın sevgili kulları olduğu sanısını verecek Hristiyanlar olmasaydı, bu derece dini bütün kişiler olmazlardı. Yerine getirilmesi gerekli birçok buyrukları olan bir din, kişiyi daha az buyrukları olan bir dinden daha çok bağlar kendisine. İnsanoğlu devamlı olarak meşgul olduğu şeylere daha bir başka bağlanır. Örneğin Müslümanlarla Yahudilerin dinlerine olan bağlılığı bir yanda, salt avcılıkla ve savaşla uğraştıkları için dinin buyruklarını yerine getiremeyen barbar ve vahşi insan topluluklarının din değiştirmekte gösterdikleri kolaylık öte yanda. İnsanlar umut etmeye ve korkmaya son derece eğilimli yaratıklardır. Bundan ötürü de cehennemsiz, cennetsiz bir din pek öyle hoşlarına gitmez. Yabancı dinlerin Japonya'ya kolaylıkla yerleşmesi, Japonların da bu dinleri sevgiyle, muhabbetle benimsemesi bu söylediğimizi iyice ispatlar. Dipnot, Hristiyan diniyle Hindistan'daki dinler burada söz konusudur. Bunların hepsinde bir cennetle bir cehennem vardır. Sintosların dininde ise böyle bir şey yoktur. Bir dinin insanları kendine bağlayabilmesi için arık bir ahlakı olması gerek. Ayrı ayrı birer ahlaksız yaratık olan insanlar, toplu oldukları zaman namuslu kişiler olurlar. Ahlakı severler. İşlediğim konu çok ciddi bir konu olmasaydı, bunun böyle olduğu tiyatroda çok açık bir şekilde görünür derdim. Ahlakın kabullendiği duygularla halkın hoşuna gideceğimizden, tersine ahlakın reddettiği duygularla da halkın nefretini kazanacağımızdan emin olabiliriz. Dinin dış görünüşünün gösterişli olması hoşumuza gider ve bizi dine daha çok bağlar. Tapınaklarla papaz sınıfının zenginliği bizi fazlasıyla etkiler. Böylece insan topluluklarının yoksulluğu, onları dine bağlayan bir sebep, sefaletlerini hazırlayanların zenginliğini meydana getiren bir sebep haline alır. Konu 3. Tapınaklar üzerine. Hemen hemen bütün uygar milletler evlerde otururlar. Tapacakları, korktukları ya da umuda kapıldıkları zaman gidip başvuracakları Tanrı'ya bir ev inşa etmek fikri herhalde buradan gelmiş olacak. Gerçekten de insanlar için hiçbir şey Tanrı'yı kendilerine daha yakın bulacakları, içinde zaaflarıyla sefaletlerini hep bir ağızdan dile getirecekleri bir yer kadar teselli edici olamaz. Ama bu derece doğal olan bu fikir ancak toprağı işleyen insanlara gelir. Bizzat evi olmayan insanların tapınak inşa ettiklerini hiçbir yerde göremezsiniz. Cengiz Han'ın camileri bunca küçümsemesi bundandır işte. Dipnot, Buhara Camii'ne girdi, kürsüden Kur'an'ı alıp atlarının ayakları altına attı. Tatarlar Tarihi Bölüm 3 Sayfa 273. Bu hükümdar Müslümanları sorguya çekmiş, bütün dogmalarını kabul etmiş, yalnız hac için Mekke'ye gitmek zorunluluğunu bir türlü benimseyememiş. Tanrı'ya her yerde dua edilemeyeceği fikrini kafası almamış. Tatarlar evde oturmazlar, tapınak nedir bilmezlerdi de ondan. Tapınakları olmayan milletler dinlerine de pek öyle bağlı olmazlar. Bunun içindir ki Tatarlar öteden beri hoşgörür bir millet olarak tanınmışlardır. Dipnot, bu ruh haleti Tatarlardan gelmekte olan Japonlarda da görülmektedir diyor Montesquieu. Bunun içindir ki Roma İmparatorluğunu istila eden barbarlar Hristiyanlığı kabul etmekte bir an olsun tereddüt etmemişlerdir. Bunun içindir ki Amerika yerlileri dinlerine bu derece az bağlıdırlar. Yine bunun içindir ki misyonerlerimiz onlara Paraguay'da tapınaklar inşa ettirmediklerinden beri bizim dinimize bu derece bağlanmışlardır. Tanrı zavallıların sığınağıdır. Suçlulardan daha zavallı kişi de yoktur. Şu halde diye düşünmüş insanlar, tapınaklar suçluların sığınağıdır. Bundan daha doğal bir şey de olamaz. Hele Yunanlılara daha doğal görünmüş bu düşünce. Çünkü onlarda şehirden ve insan topluluklarından kovulan katillerin tapınaklardan gayri barınacak bir yerleri yokmuş. Önceleri bu yalnız istemeyerek insan öldürenler için uygulanmış. ama sonradan gerçek katillere uygulanınca Yunanlılar çok büyük bir çelişmeye düştüklerini anlamışlar. Çünkü demişler insanlara saldıran kişi tanrılara haydi haydi saldırmış sayılır. Bu çeşit sığınakların sayısı Yunanistan'da arttıkça arttı. Tapınaklar, diyor Tacitus, borcunu ödeyemeyen insanlar ve hain kölelerle doldu. Hakimler disiplini sağlamakta güçlük çekiyorlardı. Halk, tanrılar için yapılan törenleri nasıl korursa, insanların suçlarını da öyle koruyordu. Senato, suçların büyük bir kısmını bağışlamak zorunda kaldı. Musa kanunları çok makul kanunlardı. İstemeyerek insan öldürmek suç sayılmazdı bu kanuna göre. Yalnız kanun isterdi ki katil öldürdüğü insanın akrabalarına görünmesin, onlardan uzak bir yerde yaşasın. Bunun için de Yahudiler katillere mahsus bir sığınak yaptılar. Asıl katiller sığınağa layık kişiler değillerdi. Bu gibiler için sığınak yapılmadı. Yahudilerin durmadan yer değiştiren portatif bir tapınakları vardı. Bundan ötürü sığınak diye bir şey düşünemediler. Doğru, bir tapınakları olması gerekirdi ama dört bir yandan gelecek suçlular dinsel töreni bozabilirlerdi. Katiller Yunanistan'da olduğu gibi ülkeden çıkarılsalardı, gidip yabancı tanrılara tapmak gibi bir tehlikeyle karşı karşıya bırakılmış olurlardı. Bütün bu düşünceler sığınak şehirler kurulmasına, dinsel başkanın ölümüne kadar milletin oturacağı sığınak şehirler kurulmasına sebep oldu. Konu 4. Dinin temsilcileri üzerine. Porfir'in söylediğine bakılırsa, ilk insanlar tanrılara yalnız ot sunarlarmış. Böyle özentisiz bir tören için herkes ailesine başkanlık edebilirdi. Tanrıların hoşuna gitmek gibi doğal bir istek tören sayısının artmasına sebep oldu. Tarımla uğraşan insanlar da törenlerin tümüne katılmak, bütün ayrıntılarını yerine getirmek olanağını bulamadılar. Tanrılara özel yerler ayrıldı. Her vatandaş kendi evinin temizliğine ve işlerine nasıl bakarsa, tanrılara ayrılan bu yerlerin de temizliğine ve işlerine bakacak temsilcilerin atanması gerekti. Nitekim dinsel temsilcileri olmayan insan topluluklarının çokluk barbar olduklarını görürüz. Eskiden pedalyenler böyleydi, bugün de Volguskiler böyledir. Tanrıların hizmetine ayrılan kişilere saygı göstermek gerekti. Hele kutsal yerlere yaklaşanlardan vücut temizliği isteyen, vücut temizliğini dinsel törenlerin bir parçası sayan milletlerde bu saygı daha da ileri gitti. Tanrılara tapma işi devamlı olarak zaman istediğinden, İnsan topluluklarının çoğu papaz sınıfını ayrı bir kurul haline sokmak eğilimini gösterdi. Böylece Mısırlılarda, Yahudilerde ve İranlılarda bazı aileleri tanrılara hizmet etmekle görevlendirdiler. Bazı dinlerde din adamlarını yalnız günlük işlerinden uzaklaştırmakla kalmadılar, onları aile yükünden de kurtardılar. Hristiyan dininin başlıca dalında gördüğümüz özelliklerden biri de budur işte. Dinin din adamları için buyurduğu bekarlığın sonuçlarından burada söz edecek değilim. Yalnız din adamlarının teşkil ettiği kurullar aşırı derecede genişler, laik kurulların çevresi de daralırsa, bu usulün zararlı olabileceğini söylemekle yetineceğim. İnsan anlığının yapısı bakımından olacak, ahlak konusunda ağırbaşlı olan şeyleri nasıl seversek, din bakımından da bir çabayı gerektiren şeyleri öyle severiz. Bekarlık kendilerine daha az uygun düşen milletlerin, hatta kendileri için zararlı gibi görünen milletlerin daha çok hoşuna gitti. Avrupa'nın güney ülkelerinde bekarlık, dayanılması daha güç bir durum olmasına rağmen kabul edildi. İnsan tutkularının daha yumuşak olduğu kuzey ülkelerinde ise bu durum şiddetle reddedildi. Dahası var, nüfusu az olan ülkelerde kabul edildiği halde nüfusu çok olan ülkelerde reddedildi. Görülüyor ki benim bütün bu söylediklerim doğrudan doğruya bekarlıkla değil, bekarlığın aşırı derecede yayılması keyfiyetiyle ilgili. Konu 5. Kanunların papaz sınıfının servetine koyacağı sınırlar üzerine. Özel aileler ortadan kalkabilirler. Bundan ötürü de mal ve mülkün bu çeşit ailelerde devamlı varisi yoktur. Oysa papaz sınıfı ortadan kalkması olanaksız bir ailedir. Şu halde mal ve mülk devamlı olarak bağlı kaldığı için böyle bir aileden dışarı çıkamaz. Özel aileler artabilir. Şu halde bunların malları mülkleri de artmalı. Papaz sınıfı hiçbir zaman artmayacak olan bir aile olduğu için malı mülkü de sınırlı olmalıdır. Levitik'in papaz sınıfının malı mülkü üzerindeki hükümlerini, yalnız bu mal ve mülkün sınırları üzerindeki hükümler müstesna, hepsini kabul ettik. Gerçekten de öyle, şimdiye kadar olduğu gibi bundan böyle de bir din kurulunun ne dereceye kadar mal ve mülk sahibi olması gerektiğini tayin edemeyeceğiz. Papaz sınıfının edindiği sınırsız mal ve mülk, halk sınıfına öylesine aşırı geliyor ki, bu konuda papazları savunmak isteyenlere budala gözüyle bakıyorlar. Medeni kanunlar kimi zaman öteden beri var olan kötüye kullanmaları gidermek için güçlükle karşılaşır. Çünkü bu kötüye kullanmalar medeni kanunun saygı göstermek zorunda olduğu şeylere bağlıdır. Böyle bir durumda dolaylı bir hüküm o şeye doğrudan doğruya darbe indiren bir hükümden daha iyi gösterir kanun yapıcının iyi niyetini. Papaz sınıfının mal mülk edinmesini yasak edecek yerde, bu konuda gösterdiği çabadan onu iğrendirmek gerek. Hakka dokunmamalı, olguyu yok etmeli. Avrupa'nın bazı ülkelerinde senatörlerin haklarına karşı gösterilen saygı, kamu yararına hizmet eden bazı kurumların gayrimenkullerini satın alanların senyörlere tazminat ödemelerini öngörmüştür. Hükümdarın çıkarı da aynı durum karşısında bir amortisman hakkı istemesine sebep olmuştur. Böyle bir hakkın mevcut olmadığı Kastilya'da papaz sınıfı bütün ülkeyi adeta istila etmiş durumdadır. Az da olsa amortisman hakkının mevcut olduğu Aragon'da papaz sınıfının daha az malı mülkü vardır. Tazminat hakkıyla amortisman hakkının iyice yerleştiği Fransa'da ise papaz sınıfının daha da az malı mülkü vardır. Bu devletin gelişmesi bu iki hakkın varlığından ileri gelmiştir diyebiliriz. Eğer mümkünse bu hakları arttırın. Kamu yararına hizmet eden bazı kurumların elden çıkarılmayan mülklerini de özel kişilere satın. Papaz sınıfının ihtiyacını karşılayan eski mülklerini isterseniz kutsallaştırın. Bu mülkleri tecavüze uğrayamaz ilan edin. Dünyanın sonuna kadar bu mallarla bu mülkler onun olsun. Ama yeni yeni kazandığı mülkleri de elinden çıkarsın. Kural, kötüye kullanma şeklini alırsa bırakın tecavüze uğrasın ama kötüye kullanma kuralın içindeyse ona göz yummaktan geri kalmayın. Papaz sınıfıyla halk arasındaki bir anlaşmazlıktan ötürü hükümete gönderilen bir bildiriye şöyle bir özdeyiş koymuşlardı. Ahdi Atik bu konuda ne derse desin, papaz sınıfı devletin masraflarına iştirak etmeli. O zaman Roma'da oturanlar bildiriyi veren kişinin aşırı vergi almak için dökülen dili, dinin kutsal dilinden daha iyi anladığı kanısına vardılar. Konu 6. Manastırlar üzerine. Az çok sağduyusu olan kişi anlar ki dünya var oldukça duracak olan bu topluluklar, ne mallarını mülklerini ömür boyunca kaydıyla satmalı ne de bu şekilde ödünç para almalı. Ama hısım akrabası olmayanlarla hısım akrabası olmasını istemeyenlerin varisi haline almalarını istersek o zaman iş değişir. Bu adamlar halkla kumar oynuyorlar ama bankayı da ona karşı ellerinde tutuyorlar. Konu 7. Boş inan bolluğu üzerine. Tanrıların varlığını inkar edenler 1. Bu gerçeği inkar etmedikleri halde tanrıların dünya işlerine karışmadıklarını ileri sürenler 2. Bir takım tutkularla tanrıların yatıştırılabileceğini sananlar 3. Tanrılara karşı gelmiş olurlar. 3 tehlikeli kapıdır bunlar der Eflatun. Burada Eflatun'un söylediği şey şimdiye dek din konusunda edilmiş sözlerin en akıllısı en doğrusudur. Dinin dış görünüşündeki gösteriş devletin yapısıyla son derece ilgilidir. İyi devletler de yalnız boş isteklerin bolluğunu bastırmakla yetinmediler, boş inanların bolluğunu da gidermeye çalıştılar. Dinde tasarruf için kanunlar bile çıkardılar. Solon kanunlarının çoğu cenaze törenleri üzerine Eflatun'un ortaya atıp, Cicero'nun benimsediği kanunların çoğu bu çeşit kanunlar arasına girer. Numa'nın sunkular üzerindeki kanunlarından birkaçı içinde yine aynı şeyi söyleyebiliriz. Kuşlar bir günde meydana getirilmiş tablolar der Cicero. Tanrılara sunulacak en güzel şeylerdir. Bir Ispartalı da alelade şeyler sunarız tanrılara diyor. Salt her gün tanrıları kutlayabilelim diye. Dipnot, Plutarkos'a göre bu kanun Likurgos tarafından yapılmıştır. İnsanların Tanrı'ya tapmak amacıyla gösterdikleri gayretle bu tapma şeklinin gösterişi birbirinden çok farklı şeylerdir. Küçümsememizi istediği şeylere ne kadar önem verdiğimizi göstermek istemiyorsak tutup hazinelerimizi sunmayalım ona. Eflatun der ki, kötü bir insan iyiliksever bir insana hediye vermeye kalktı mı, iyiliksever insanın yüzü kızarır. Buna göre saygısız bir insanın sunkularını, tanrıların nasıl karşılayacaklarını varın siz düşünün. Sunkuları bahane ederek din, devletin geçim için bıraktığı şeyleri milletin elinden almamalı. Eflatun'un dediği gibi de, saf, temiz, dini bütün insanlar kendilerine benzeyen şeyleri sunmalı tanrılara. Din, cenaze töreni için de aşırı masrafı teşvik etmemeli. Bütün servetleri eşit kılan bir olayda ve anda, servetin insanlar arasında koyduğu farkları ortadan kaldırmak kadar doğal ne olabilir? Konu 8. Din İşleri Başkanlığı üzerine. Bir dinde birçok temsilci oldu mu bunların bir başkanı olması, bir başkanlık makamının kurulması doğal bir şeydir. Dinin devletten ayrılması son derece zorunlu olan, bütün kuvvetlerin aynı kişide toplanmasında zarar görülen saltanat idarelerinde, din işleri başkanlığının da devletten ayrılması gerekir. İstibdat idarelerinde aynı zorunluluk yoktur. Çünkü bu idarenin yapısı zaten bütün kuvvetlerin aynı kişide toplanmasını gerektirir. Ama o zaman da hükümdar dini kendi kanunlarıymış, kendi iradesinin sonuçlarıymış gibi görür. Bu sakıncayı gidermek için de dinin anıtları olması gerekir. Örneğin dini tespit eden ve yerleştiren kitaplar gibi. İran hükümdarı aynı zamanda din işleri başkanıdır ama dini düzenleyen Kur'an vardır ortada. Çin imparatoru da din işleri başkanıdır ama halkın elinde bizzat hükümdarın da uymak zorunda olduğu kitaplar vardır. Bir imparator bu kitapları yok etmek istedi ama boşuna, kitaplar imparatorun zulmünü alt ettiler. Konu 9. Din konusunda hoşgörülük üzerine. Burada biz bir tanrı bilimci olarak değil bir politikacı olarak konuşuyoruz. Hem zaten tanrı bilimciler için bir dini hoş görmekle kabul etmek arasında çok büyük bir fark vardır.